Ayrım 22.
Tilki görmek eğlenceliydi. Uyurken kendini sıcak tutmak için kuyruğunu çevresine dolarmış. Çok hoş bir duygu olmalı. Her zaman böyle bir kuyruğum olsun isterdim. Bir tilki gibi kuyruğumuz olsa eğlenceli olmaz mıydı? Giyinmek çok güç olabilirdi. Ona göre giysiler diktirirdik ya da giyinik olup olmamanın önemli olmadığı bir ülkede yaşardık. Şimdi de kimsenin bizi aldırmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Hiç kimseyi görmüyor olmamız ne müthiş değil mi? İnsanları görmek istemiyorsun değil mi bir tanem? Hayır. Burada birazcık oturalım mı? Biraz yoruldum da. Yan yana bir kütüğün üzerine oturduk. İleride yol ormanın içinden aşağı iniyordu. Bizim aramıza girmez değil mi? Şu küçük yumurcak demek istiyorum. Hayır, bunu yapmasına izin vermeyiz. Para durumumuz nasıl? Bir yığın paramız var. Son çeki de ödediler. Ailen şimdi İsviçre'de olduğunu öğrendiğine göre seni geri çağırmaya kalkışmaz mı? Belki onlara bir şeyler yazarım. Hiç yazmadın mı daha? Hayır, yalnızca çek için yazmıştım. Tanrı'ya şükür senin ailenden değilim. Telgraf çekerim onlara. Onlara hiç önem vermiyor musun? Bir zamanlar verirdim ama öyle çok kavga ettik ki zamanla silindi gitti. Onlardan konuşmayalım o zaman. Yoksa onlar için endişelenmeye başlayacağım. Bir süre sonra, eğer dinlendinse gidelim artık dedim. Dinlendim. Yoldan aşağı indik. Artık hava kararmıştı. Kar botlarımızın altında gıcırtılar çıkarıyordu. Gecenin kuru soğuk havası tertemizdi. Sakalını çok seviyorum dedi Ketrin. Nefis oldu. Çok sert ve öfkeli görünüyor. Oysa öylesine yumuşacık ki okşamaya bayılıyorum. Sakalsız olmamdan daha mı çok hoşuna gidiyor böylesi? Sanırım. Biliyor musun bir tanem? Saçımı şimdi kestirmeyeceğim. Küçük Ketrin doğuncaya kadar bekleyeceğim. Şimdi çok kocaman ve anaç görünüyorum. Ama o doğduktan ve yeniden inceldikten sonra saçımı kestirip senin için yepyeni, güzel ve değişik bir kız olacağım. Seninle birlikte gidip kestiririz. Ya da yalnız başıma giderim ve geri geldiğimde seni şaşırtırım. Bir şey söylemedim. Yapamayacağımı söylemezsin değil mi? Hayır, sanırım heyecanlı olacak. Ah, çok tatlısın. Belki de çok hoş görünürüm bir tanem. Öylesine ince ve heyecan verici olduğumda bana yeni baştan aşık olursun. Tanrı aşkına dedim. Şimdi seni yeterince seviyorum zaten. Ne yapmak istiyorsun sen? Beni perişan etmek mi? Evet, seni perişan etmek istiyorum. İyi dedim. Benim de istediğim bu zaten. Bölüm 40. Çok güzel bir yaşamımız vardı. Ocak ve Şubat ayları boyunca kış çok güzeldi ve biz çok mutluyduk. Rüzgar sıcak estiğinde buzlar birazcık eriyor, kar yumuşuyor ve hava ilkbahar duygusu veriyordu. Ama her seferinde temiz ve sert soğuklar geri geliyor ve yeniden kış oluyordu. Mart ayında ilk kez kış biraz ara verdi. Geceleyin yağmur yağmaya başladı. Bütün sabah boyunca yağdığından karlar iyice yumuşadılar ve dağlar kederli bir görünüme büründü. Gölün ve vadinin üzerinde bulutlar vardı. Dağların tepelerinde yağmur yağıyordu. Ketrin ağır çizmeler giydi. Ben de Mr. Gattingan'ın kauçuk botlarını giydim ve şemsiye altında ıslak karların arasından istasyona yürüdük. Her yandan akan sular yolların üzerindeki buzları eritiyorlardı. Yemekten önce bir vermut içmek için bir acıya uğradık. Dışarıda yağmurun yağdığını duyabiliyorduk. Sence kasabaya taşınmamız gerekir mi? Sen ne düşünüyorsun diye sordu Ketrin. Eğer kış bittiyse ve yağmur yağmayı sürdürecekse yukarıları eğlenceli olmayacak. Küçük Ketrin'in gelmesine ne kadar kaldı? Yaklaşık bir ay, belki birazcık daha uzun. Aşağıya inip Montreux'da kalabiliriz. Niçin Lozan'a gitmiyoruz? Hastane de orada. Olur, ben oranın biraz daha büyük bir kent olabileceğini düşünmüştüm. Daha büyük bir kentte de istediğimiz kadar yalnız kalabiliriz. Üstelik Lozan güzel bir yer olabilir. Ne zaman gidelim? Umurumda değil. Sen ne zaman istersen bir tanem. Eğer sen istemiyorsan ben de buradan ayrılmak istemiyorum. Havanın nasıl olacağını görelim öyleyse. 3 gün boyunca yağmur yağdı. Şimdi istasyonun altında dağların üzerindeki bütün karlar erimişti. Yol çamurlu kar suyundan geçilmez duruma gelmişti. Dışarı çıkmak için aşırı ıslak ve çamurluydu her yer. Yağmurun 3. günü sabahleyin kasabaya inmeye karar verdik. Sorun değil Mr. Henry dedi Gattingan. Bana önceden haber vermek zorunda değilsiniz. Şimdi kötü havalar geldiğinden burada kalmak istemeyeceğinizi düşünmüştüm zaten. Madamın durumu nedeniyle de hastanenin yakınında olmamız gerekiyor dedim. Anlıyorum dedi. İleride bir ara küçüğünüzle birlikte geri gelip burada kalır mısınız? Evet, eğer yeriniz olursa. İlkbaharda havalar güzelleştiğinde gelirseniz çok hoşunuza gidecektir. Ufaklığı ve bakıcısını şimdi kapalı olan büyük odaya yerleştiririz. Siz ve madam göle bakan şimdiki odanızda kalabilirsiniz. Geleceğimiz zaman size yazarım dedim. Eşyalarımızı toplayıp öğle yemeğinden sonra aşağı inen trenle oradan ayrıldık. Mr. ve Mrs. Guttingen bizimle birlikte istasyona gelmişlerdi. Mr. Guttingen bagajımızı erimiş karların arasından kızakla çekerek aşağı indirmişti. Yağmurda istasyonun yanında durup bize el salladılar. Çok sevimli insanlardı dedi Catherine. Bize iyi davrandılar. Montreux'den Lozan'a giden trene bindik. Pencereden yaşamış olduğumuz yerlere baktığımızda bulutlar yüzünden dalları göremiyorduk. Tren Vevey'de durdu, sonra yoluna devam etti. Bir yanda gölün, öteki yanda ıslak kahverengi tarlalar, çıplak ormanlar ve ıslak evlerin arasından geçiyordu. Lozan'a geldiğimizde kalmak için orta büyüklükteki bir otele gittik. Caddelerden geçip otelin fayton girişine gelirken yağmur yağmayı sürdürüyordu. Pirinç düğmeli ceketiyle kapıcı, asansör, yerlerdeki halılar, parlak musluklarıyla beyaz lavabolar, pirinç yatak ve kocaman, rahat yatak odası. Bunların hepsi Guttingen'ların yerinden sonra gözümüze çok lüks göründüler. Odanın pencereleri üzeri tel örtülü bir duvarla çevrili ıslak bir bahçeye bakıyordu. Keskin bir dönüşle kıvrılan yolun karşı tarafında aynı biçimde bir duvarı ve bahçesi olan başka bir otel vardı. Bahçedeki fıskiyeli havuzun içine yağan yağmura baktım. Catherine bütün ışıkları yakıp bavulları boşaltmaya başladı. Bir viski ve soda isteyip yatağın üzerine uzandım ve istasyonda satın aldığım gazeteleri okudum. 1918 Mart'ıydı. Fransa'da Alman saldırısı başlamıştı. Catherine eşyaları yerleştirmek için odanın içinde gezinirken viski ve sodayı içip gazete okuyordum. Bana şimdi ne gerekiyor biliyor musun bir tanem? Ne? Bebek elbiseleri. Bebek elbiseleri konusunda benim kadar geç kalan çok az insan vardır. Onları satın alabilirsin. Biliyorum, benim yarın yapacağım şey de o olacak. Nelerin gerekli olduğunu bulacağım. Senin bilmen gerekir, hemşire değil misin? Ama hastanelerde o kadar az askerin bebeği oluyordu ki. Benim oldu. Yastığı üzerime savurunca elimdeki sodalı viski döküldü. Sana bir tane daha getiririm dedi. Döktüğüm için üzgünüm. İçinde çok kalmamıştı zaten. Haydi yatağa gelsene. Hayır, önce bu odayı bir şeye benzetmeye çalışmam gerek. Neye? Evimize. Müttefiklerin bayraklarını as o zaman. Of, kapat çeneni. Bir daha söyle. Kapat çeneni. Öyle çekinerek söylüyorsun ki bunu dedim. Sanki kimseyi incitmek istemiyormuşsun gibi. İstemiyorum zaten. Öyleyse yatağa gel. Tamam. Gelip yatağın üzerine oturdu. Senin için hiç de eğlenceli olmadığımı biliyorum bir tanem. Kocaman bir un fıçısına benziyorum. Hayır, hiç benzemiyorsun. Çok güzelsin ve çok tatlısın. Hantal ve sevimsiz bir kızla evlendin. Hiç de öyle değil. Her geçen gün daha da güzelleşiyorsun. Ama yeniden inceleceğim bir tanem. Şimdi de incesin. İçtiğin içki yüzünden öyle görüyorsun. Yalnızca sodalı viskiydi. Bir tane daha geliyor dedi. Sonra yemeğimizi yukarı getirtelim. Çok iyi olur. Sonra da dışarı çıkmayacağız değil mi? Bu gece hiçbir yere gitmeden burada kalacağız. Ve oynayacağız dedim. Biraz şarap içeceğim dedi Catherine. Bana bir zararı olmaz. Belki de şu eski beyaz kaprimizden bulabiliriz. Bulabileceğimizi biliyorum dedim. Bu büyüklükteki bir otelde İtalyan şarapları da bulunur. Garson kapıyı vurdu. Buzlu bir bardak viski getirmişti. Tepside bardağın yanında küçük bir şişe soda vardı. Teşekkürler dedim. Şuraya bırakın. Lütfen yukarıya iki kişi için akşam yemeği ve iki şişe buzlu beyaz kapri getirebilir misiniz? Yemeğinize çorba ile mi başlamak isterdiniz? Çorba istiyor musun Cat? Lütfen. Bir tane çorba getirin. Teşekkür ederim efendim. Garson dışarı çıkıp kapıyı kapattı. Gazetelere ve gazetelerdeki savaşa geri döndüm. Sodayı ağır ağır viskinin içindeki buzun üzerine boşalttım. Onlara viskinin içine buz koymamalarını söylemem gerekirdi. Buzu ayrı getirmeleri gerekiyordu. Böylece bardakta ne kadar viski olduğunu görebilir ve soda koyduğunuzda birdenbire çok fazla sulandırmamış olurdunuz. Bir şişe viski alacaktım ve onlardan buz ve soda getirmelerini isteyecektim. En akıllıcası buydu. İyi viski çok hoş oluyordu. Yaşamın hoş yanlarından biriydi bu. Ne düşünüyorsun bir tanem? Viskiyi düşünüyordum. Viskinin neyini düşünüyordun? Ne kadar güzel olduğunu. Ketrin yüzünü buruşturdu. Peki dedi. Otelde 3 hafta kaldık. Fena bir yer değildi. Yemek odası genellikle boş oluyordu. Geceleri sık sık yemeği odamızda yiyorduk. Kasabada dolaştık. Tramvayla Aunchi'ye gidip göl kıyısında yürüdük. Hava çok ısınmıştı. İlkbahar gibiydi. Yeniden dağlarda olmayı istiyorduk ama ilkbahar havası yalnızca birkaç gün sürdü ve ardından kış sonlarının sert soğuğu geri geldi. Ketrin bebek için kendisine gerekenleri kasabadan satın aldı. Ben Kemerli Çarşı'daki spor salonuna gidip biraz boks yaptım. Genellikle oraya sabahları erken saatte gidiyordum. Ketrin geç saatlere kadar yatakta kalıyordu. Yalancı ilkbahar günlerinde sabahları boks yaptıktan sonra bir duş yapmak, ilkbahar kokan havada sokaklarda yürümek, durup bir kafede oturmak, insanları seyredip gazete okumak ve vermut içmek çok güzeldi. Sonra otele geri dönüp Ketrin ile birlikte öğle yemeği yiyorduk. Boks salonundaki profesör bıyıklıydı. Çok titiz ve sinirli biriydi. Eğer ondan önce başlarsanız ortalığı birbirine katıyordu. Ama salon çok hoştu. Havası temiz, bol ışıklı bir yerdi. Çok yoğun çalışıyordum. İp atlıyor, havayı yumrukluyor, açık pencereden içeri giren güneş ışığının düştüğü yere yatıp karın hareketleri yapıyordum. Zaman zaman da boks yaparken profesörü korkutuyordum. Başlangıçta dar ve uzun aynanın karşısında gölge boksu yapmayı beceremiyordum. Çünkü sakallı bir adamın boks yaptığını görmek bana çok garip geliyordu. Ama sonunda bunun yalnızca gülünç olduğunu düşünmeye başladım. Boks yapmaya başlar başlamaz sakalı kesmek istedim ama Ketrin bunu yapmamı istemedi. Zaman zaman Ketrin ile birlikte faytona binip kırlarda dolaşıyorduk. Güzel günlerde bu çok hoş bir gezinti oluyordu. Bu gezintilerde gidip yemek yiyebileceğimiz 2 yer bulmuştuk. Ketrin artık çok uzun yürüyemiyordu. Kır yollarında onunla birlikte faytonla dolaşmaya bayılıyordum. Güzel bir gün olduğunda harika zaman geçiriyorduk. Zaten hiç kötü zamanımız olmamıştı. Bebeğin gelmesinin çok yaklaştığını biliyorduk ve bu ikimize de bizi acele ettiren bir şeyler varmış ve birlikte geçireceğimiz zamanlar çok değerliymiş duygusu veriyordu. Bölüm 41. Bir sabah saat 3 sularında Ketrin'in yatakta kıpırdandığını duyarak uyandım. İyi misin Ket? Biraz ağrılarım vardı bir tanem. Düzenli mi? Hayır, çok değil. Eğer düzenli gelmeye başlarlarsa hastaneye gideceğiz. Çok uykum vardı. Yeniden uykuya daldım. Kısa bir süre sonra yeniden uyandım. Belki doktoru çağırsan iyi olurdu dedi Ketrin. Sanırım zamanı geldi. Telefona gidip doktoru aradım. Ağrılar ne kadar sıklıkla geliyor diye sordu. Ne kadar sık geliyorlar Ket? Sanırım her çeyrekte. O zaman hastaneye gitmelisiniz dedi doktor. Ben de giyinip hemen oraya gidiyorum. Bir taksi göndermelerini söylemek için istasyonun yanındaki garajı aradım. Telefona uzun süre hiç kimse yanıt vermedi. Sonunda hemen bir taksi göndereceğine söz veren bir adama ulaşabildim. Ketrin giyiniyordu. Bavuluna hastanede ona gerekecek şeyleri ve bebek eşyalarını yerleştirmişti önceden. Koridorda asansörü çağırdım. Hiç yanıt gelmedi. Aşağıya indim. Aşağıda gece nöbetçisi dışında hiç kimse yoktu. Asansörü yukarı kendim çıkardım. Ketrin'in bavulunu içine koydum. Ketrin asansöre bindi ve aşağı indik. Gece nöbetçisi bize kapıyı açtı. Dışarıda yola inen merdivenlerin yanındaki taş setin üzerine oturup taksiyi bekledik. Bulutsuz bir geceydi. Yıldızlar parlıyorlardı. Ketrin çok heyecanlıydı. Başladığına öyle seviniyorum ki dedi. Şimdi çok kısa bir süre sonra her şey bitmiş olacak. Sen cesur ve iyi bir kızsın. Korkmuyorum. Yine de şu taksinin gelmiş olmasını isterdim. Taksinin yolun yukarısından geldiğini duyduk ve farlarını gördük. Giriş yolundan içeri dönüp durdu. Ben Ketrin'e yardım ederken şoför bavulu ön tarafa koydu. Hastaneye sür dedim. Otel yolundan kıvrılıp tepeyi tırmanmaya başladık. Hastaneden içeri girerken ben bavulu taşıyordum. Masanın başında oturan bir kadın, Ketrin'in adını, yaşını, adresini, akrabalarını ve dinini bir deftere yazdı. Catherine hiçbir dini olmadığını söyleyince kadın bu sözcüğün karşısındaki boşluğa bir çizgi çekti. Adını Catherine Henry olarak vermişti. Sizi odanıza çıkaracağım dedi kadın. Asansörle yukarı çıktık. Kadın asansörü durdurunca dışarı çıktık ve koridorda peşinden gittik. Catherine kolumu sımsıkı yakalamıştı. Oda burası dedi kadın. Lütfen soyunup yatağa girer misiniz? Şu geceliği giyeceksiniz. Benim geceliğim var dedi Catherine. Bu geceliği giymeniz sizin için daha iyi dedi kadın. Dışarı çıkıp koridorda bir sandalyeye oturdum. Şimdi içeri gelebilirsiniz dedi kadın kapının ağzından. Catherine dar yatakta yatıyordu. Üzerinde kaba çarşaflardan yapılmış gibi görünen süssüz kare yakalı bir gecelik vardı. Bana gülümsedi. Ağrılarım çok iyi gidiyor dedi. Kadın Catherine'in bileğini tutuyor ve saatiyle ağrıların zamanlamasına bakıyordu. Bu büyük bir taneydi dedi Catherine. Yüzünden öyle olduğunu görmüştüm. Doktor nerede diye sordum kadına. Yatıp biraz uyuyor. Ona ihtiyaç olduğunda burada olacak. Madam ile bir şeyler yapmam gerekiyor şimdi dedi hemşire. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Koridora çıktım. Çıplak bir koridordu. İki pencere ve koridor boyunca hepsi kapalı kapılar vardı. Hastane kokuyordu. Sandalyeye oturup yere bakarak Catherine için dua ettim. İçeri gelebilirsiniz dedi hemşire. İçeri girdim. Merhaba bir tanem dedi Catherine. Nasıl gidiyor? Şimdi oldukça sık geliyorlar. Yüzü gerildi sonra gülümsedi. Bu gerçek bir taneydi. Elinizi yine sırtıma koymak ister misiniz hemşire? Eğer size yardımı dokunuyorsa dedi hemşire. Git buradan bir tanem dedi Catherine. Dışarı çıkıp bir şeyler ye. Hemşire benim için bunun epey uzun sürebileceğini söylüyor. İlk doğum genellikle uzun sürer dedi hemşire. Lütfen dışarı git ve bir şeyler ye dedi Catherine. Ben iyiyim gerçekten. Birazcık daha kalayım dedim. Ağrılar çok düzenli olarak geliyor sonra gevşiyorlardı. Catherine çok heyecanlıydı. Ağrılar kötüleştiğinde bunların iyi ağrılar olduklarını söylüyordu. Zayıflamaya başladıklarında düş kırıklığına uğruyor ve utanıyordu. Sen dışarı git bir tanem dedi. Burada olman beni birazcık çekingen yapıyor sanırım. Yüzü kasıldı. İşte bu daha iyiydi. Sana iyi bir eş olmayı ve bir saçmalık yapmadan bu çocuğu doğurmayı öyle çok istiyorum ki. Lütfen git ve biraz kahvaltı et bir tanem. Sonra geri gelirsin. Seni özlemem. Hemşire bana çok iyi davranıyor. Kahvaltı etmek için bol bol zamanınız var dedi hemşire. Öyleyse gideyim. Hoşça kal tatlım. Güle güle dedi Catherine. Benim için de güzel bir kahvaltı et. Nerede kahvaltı bulabilirim diye sordum hemşireye. Yolun aşağısındaki meydanda bir kafe var dedi. Şimdi açılmış olmalı. Dışarıda hava aydınlanıyordu. Boş sokaktan aşağı yürüyüp kafeye gittim. Pencerede bir ışık vardı. İçeri girip çinko barın başında durdum. Yaşlı bir adam bana bir bardak beyaz şarap ve bir çörek verdi. Çörek dünden kalmaydı. Çöreği şarabın içine batırdım. Sonra da bir bardak kahve içtim. Bu saatte ne yapıyorsunuz diye sordu yaşlı adam. Karım hastanede doğum yapıyor. Öyle mi? Şansınız açık olsun. Bana bir bardak daha şarap verin. Şişeden şarabı boşaltırken birazcık taşırdı. Şarap çinko barın üzerine döküldü. Bu bardağı da içip paramı ödedim ve dışarı çıktım. Dışarıda yol boyunca evlerin çöp bidonları toplayıcıyı bekliyorlardı. Bir köpek bidonlardan birine burnunu sokmuştu. Ne istiyorsun diye sorup içinde köpek için çekip dışarı çıkarabileceğim bir şey olup olmadığını görmek için bidonun içine baktım. En üstte kahve artıkları, toz ve birkaç ölü çiçekten başka bir şey yoktu. İçinde hiçbir şey yok köpek dedim. Köpek yoldan karşıya geçti. Hastanede merdivenlerden Catherine'in olduğu kata çıktım. Koridordan yürüyüp onun odasının önüne gittim. Kapıyı vurdum, hiç yanıt gelmedi. Kapıyı açtım, oda boştu. Yalnızca bir sandalyenin üzerinde Catherine'in bavulu ve duvarda bir kancaya asılı sabahlığı vardı. Dışarı çıkıp birilerini bulmaya çalışarak koridordan aşağı yürüdüm. Bir hemşire buldum. Madame Henry nerede? Bir bayan tam şimdi doğum odasına götürüldü. Neresi orası? Size göstereyim. Beni koridorun sonuna götürdü. Odanın kapısı yarı aralıktı. Catherine'in üzerinde bir çarşaf örtülü olarak masada yattığını görebiliyordum. Masanın bir yanında hemşire, öteki yanında doktor duruyordu. Doktorun yanında bir takım silindirler vardı. Doktor bir elinde bir tüpe bağlanmış kauçuk bir maske tutuyordu. Size bir önlük vereceğim, içeri girebilirsiniz dedi. Hemşire, lütfen buraya gelin. Üzerime beyaz bir önlük giydirip ensesinden bir çengelli iğneyle iğneledi. Şimdi içeri girebilirsiniz dedi. Odadan içeri girdim. Merhaba bir tanem dedi Catherine gergin bir sesle. Pek fazla bir şey yapmıyorum. Siz Mr. Henry misiniz diye sordu doktor. Evet, her şey nasıl gidiyor doktor? Çok iyi gidiyor dedi doktor. Buraya geldik çünkü burada ağrılar için gaz vermek daha kolay. Şimdi istiyorum dedi Catherine. Doktor kauçuk maskeyi onun yüzüne yerleştirip ayarı çevirdi. Ben Catherine'in derin derin ve hızla soluk almasını izliyordum. Sonra maskeyi yüzünden itti. Doktor gaz musluğunu kapattı. Bu çok büyük bir tane değildi. Bir süre önce çok büyük bir tane gelmişti. Doktor bana bol bol gaz verdi. Öyle yaptınız değil mi doktor? Sesi bir garipti. Doktor sözcüğünü söylerken yükselmişti. Doktor gülümsedi. Yeniden istiyorum dedi Catherine. Kauçuğu yüzüne yapıştırıp hızla soluk alıyordu. Biraz inlediğini duydum. Sonra maskeyi yüzünden çekip gülümsedi. Bu büyük bir taneydi dedi. Çok büyük bir taneydi bu. Endişelenme bir tanem. Sen git, gidip bir kahvaltı daha et. Kalacağım dedim. Hastaneye sabah saat 3 gibi gelmiştik. Öğlen olduğunda Catherine hala doğum odasındaydı. Ağrılar yeniden yavaşlamıştı. Çok yorgun ve bitkin görünüyordu şimdi ama yine de neşeliydi. Hiç iyi değilmişim bir tanem dedi. Öyle üzgünüm ki bunu çok kolayca yapabileceğimi sanıyordum. Şimdi işte bir tane daha. Elini uzatıp maskeyi aldı ve yüzüne tuttu. Doktor ayarları çevirip onu izledi. Kısa bir süre sonra geçmişti. Çok değildi dedi Catherine. Gülümsedi. Bu gaza bayıldım. Harika bir şey. Eve de biraz alalım dedim. İşte bir tane geliyor dedi. Catherine hızlı hızlı. Doktor ayarları çevirdi ve saatine baktı. Şimdi aralar ne kadar oldu diye sordum. Yaklaşık bir dakika. Öğlen yemeği yemeyecek misiniz? Birazdan bir şeyler yerim dedi. Bir şeyler yemelisiniz doktor dedi Catherine. Bu kadar uzun sürdüğü için öyle üzgünüm ki. Gazı bana kocam veremez mi? Eğer isterseniz dedi doktor. İki numaraya çevireceksiniz. Anladım dedim. Bir sapla döndürülen ayarın üzerinde bir gösterge vardı. Şimdi istiyorum dedi Catherine. Maskeyi sımsıkı yüzüne bastırmıştı. Ayarı ikiye çevirdim ve Catherine maskeyi yüzünden çekince kapattım. Doktorun benim bir şeyler yapmama izin vermesi çok iyi olmuştu. Yaptın mı bir tanem diye sordu Catherine. Bileğimi okşadı. Elbette. Öyle sevimlisin ki. Gazdan biraz sarhoş olmuştu. Yan odaya bir tepsi getirecekler. Yemeğimi orada yiyeceğim dedi doktor. Beni her an çağırabilirsiniz. Zaman geçiyordu. Doktorun yemek yemesini izledim ve bir süre sonra uzanmış bir sigara içtiğini gördüm. Catherine çok yorulmaya başlamıştı. Sence bu bebeği doğurabilecek miyim diye sordu. Evet, elbette doğuracaksın. Elimden geldiğince çabalıyorum. Ikınıyorum ama geri kaçıyor. İşte geliyor, ver şunu bana. Saat 2'de dışarı çıkıp yemek yedim. Kafede birkaç kişi vardı. Masalarındaki kahve ve şarap bardaklarıyla oturuyorlardı. Bir masaya oturdum. Yemek yiyebilir miyim diye sordum garsona.